bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tenisten sonra sodasız viski. Seçil Büker. Birinci kaset, birinci yüz. İmge Kitabevi, ikinci basım, 1991. Altı nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ağustos 2004. Okuyan Şansel Barın. Seçil Büker, tenisten sonra sodasız viski. Fransız devriminin sonlarına doğru, soylular tepkilerini göstermek için kırmızı mendil ve boyun bağı takmaya başlarlar. Kırmızı mendil, giyotinde can verenlerin kanlarının silindiği mendilleri anımsatır. Böylece soylular, kırmızı mendilin anlatım, belirli bir olayla içerik ilişkisini kurarlar. Tarihsel sürecinde teniste çeşitli anlamlar çağrıştıran bir gösterge niteliği taşıyor. Öncelikle tenis anlamını büyük ölçüde futbolla arasındaki karşıtlık ilişkisinden ötürü ediniyor. Ortaya çıkışında soyluların sporu, yüzyılımızda ise neredeyse sınıf atlamanın görsel yaşama iz düşümü. Bağırıp çağıran, edilgen oyuncuları yok, sessiz izleyiciler var. Amatör kalınması olanaksız, profesyonel olmak zorunda. Sektörü büyük bir yatırım alanı. Kitlesel değil, bireysel bir spor. Ancak günümüzde bireyleri gitgide artıyor. Siz de bu bireylerden biriyseniz bu kitap tam size göre. Bir de şiddet yok, öyleyse neden tenis sorusuyla baş başa kalanlara. Seçil Büker, 1968 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Doktora çalışmaları sırasında tanıştığı sinemaya yönelerek öykülü sinemayı seçti. Bu alandaki çalışmalarıyla 1985'te doktor, 1987'de doçent oldu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksekokulu Sinema Televizyon bölümünde öğretim üyesi olan Seçil Büker, ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde sinema kuramları, sinema tarihi, film eleştirisi ve çözümlenmesi gibi dersler veriyor. Tenisi çok sevdiği için spor, toplum bilimi ile ilgileniyor. Sunuş. Gençliğimde kortların önünden geçerken öylesine bakardım. O zamanlar giysiler renklenmemişti. Beyaz giysili insanlar küçük sarı topu karşıya geçirmeye çalışırlardı. Bana bu oyun pek güç görünmezdi. İstesem ben de oynayabilirdim. Sonradan çok güldüm kendime. Tenis oynamaya kalktığımda o küçük topu karşıya geçirmenin ne denli güç olduğunu çok iyi anladım. Gecikmiştim. Daha önce karar vermeliydim. Daha çok yol almalıydım. Çalışmanın yararı vardı kuşkusuz ama zaman da önemliydi. Tenis gecikeni bağışlamıyordu. Kort bulma, partner bulma ve benzeri gibi güçlüklere karşın onu çok sevdim. Değişik tatlar veriyordu bana. Raket elimde, forehand, backhand, daha sonra voley vurmaya çalışırken, daha önce aynı tadı kimlerin nerede aldığını merak etmeye başladım. Tenisi ilk kez kim oynamıştı? Bunları öylesine merak ederdim ki, düşünürken topları karşıya geçiremez, kortun dışına atardım. Gelip geçen çocuklara topu bana atmaları için seslenirdim. Ben tenisimi geliştiremeden kış geldi. Çeşitli nedenlerle açık ya da kapalı kort bulmam olanaksızlaştı. Tenis oynayamıyordum. Duramıyordum. Tenisle ilgili bir şey yapmasam ölürdüm. Tam bu sırada Nick Bollettieri'nin kitabı elime geçti. Başladım onu çevirmeye. Ama yetmiyordu. Başka şeyler yapmalıydım. Örneğin bilgisayarla kaynak taraması yapabilirdim. Ne var ne yok bunu öğrenmek gerekiyordu. Bilgisayar tenis ve toplum sözcükleriyle taramaya girişti. Böylece daha önce bu alanda neler yazıldığı, çizildiği ortaya çıktı. Tenisi öbür oyunlardan, özellikle futboldan bağımsız olarak ele almanın olanaksız olduğunu biliyorduk. Okumalar sonunda bu gereklilik bir kez daha ortaya çıktı. Tenis anlamını büyük ölçüde futbolla arasındaki karşıtlık ilişkisinden ötürü ediniyor, bundan dolayı futbola değinmeden edemedik. Tenisin tarihsel süreç içinde hangi olay ve olgulara bağlı olarak anlam yüklendiğini araştırmaya çalıştık. Bu araştırmayı yalnızca öykü biçiminde yapmak genel eğilim ve inançlarımıza ters düştü. Okuyucuyu sıkmayı da göze alarak göstergeyi, göstergenin yan anlamını tarihsel süreçte gösterge ile belirli bir olay ya da olgu arasında kurulan ilişkileri kısaca ele aldık. Okuyucunun bu bölümlerde sıkılıp kitabı bir kenara atmamasını diliyoruz. Okumayı sürdürürse hoşlanacağından kuşkumuz yok. Yazılanlar yazarın okuduklarının, düşündüklerinin ve duyumsadıklarının bir sonucu. Yazar düşünüyor ve okuyucuyu birlikte düşünmeye çağırıyor. Kesin doğrulara ulaştığı kanısında değil. Yazarın tenise gönül borcu var. Borcunu ödemeye çalışıyor. Bakalım ödeyebilecek mi? Seçil Büker, 1992. Tenis tutkunu eşim için. Bir, gösterge üzerine. Bir, göstergenin tanımı. Gösterge bir yönü ya da bir özelliği ile herhangi bir şeyin yerini tutan bir şeydir. Piersi, 1931-1935, 2.228. Gösterge yerini tuttuğu nesnenin tıpatıp benzeri değil. Bir yönü ya da özelliği ile nesneye benziyor ve gösterge olarak işlev görüyor. Kimi kez gösterge ile nesne arasında benzerlik ilişkisi yoktur. Yine de gösterge ile nesne arasında bağlantı kurulabilir. Bu kez bağlantı uzlaşıma dayanır. Örneğin sözcük yalnızca uzlaşımdan ötürü nesnenin yerini tutar. Ses dizisinin E-V nesneyle bağlantısını uzlaşım sağlar. Toplum bu bağlantı konusunda uzlaşıma vardığı için sözcük nesnenin yerini tutar. Gösterge olarak işlev görür. Umberto Eco film görüntüleri gibi yerine geçtikleri şeylerin kimi özelliklerini taşıyan doğal göstergelerin bile uzlaşıma dayandığını vurgular. 1979-B-265 Film görüntüsü yerine geçtiği nesnenin tıpatıp benzeri de olabilir. Ama çoğu kez yorumcu anlamı toplumsal uzlaşımdan ötürü çıkarır. Gösterge yorumcuyu olmayan bir şeye gönderiyor. Yorumcu bir sözcükle, bir görüntüyle ya da herhangi bir anlatımla, örneğin bir renkle belirli bir içerik arasında bağlantı kuruyor. Ama anlatımla içerik birbirinden bağımsız. Aynı anlatım başka bir kural temel alındığında değişik bir içerikle bağlantı kurabiliyor. Beyaz pek çok Batı ülkesinde yorumcuyu saflığa, temizliğe gönderiyor. Kimi Doğu ülkelerinde ise beyaz matem rengi. Yorumcu bir anlatımla belirli bir içerik arasında nasıl oluyor da bağlantı kuruyor. 1.2 Gösterge ve Tarihsel Süreç. Tarihsel süreç olay ve olgularla dopdolu. Olay ve olgular gösterge üzerine yeni bilgiler gönderiyorlar. Alıcılar bu bilgiler karşısında kayıtsız kalamıyorlar. Yeni bilgiler alıcıları etkiliyor. Böylece belirli bir olay ya da olgu göstergeye yeni anlamlar yüklenmesine yol açıyor. Gösterge yorumcuyu bilinen içeriğe göndermiyor. Bambaşka bir içeriğe gönderiyor. Uspenskay 1974-111. Örneğin Fransız devriminin sonlarına doğru soylular tepkilerini göstermek için kırmızı mendil ve boyun bağı takmaya başlarlar. Kırmızı mendil giyotinde can verenlerin kanlarının silindiği mendilleri anımsatır. Böylece soylular kırmızı mendilin anlatım belirli bir olayla içerik ilişkisini kurarlar. Gösterge ile belirli bir olay ya da olgu arasında kurulan ilişki ve oluşan anlam belirli bir toplumsal küme için geçerlidir. Toplumsal küme belirli bir olay ya da olgu çevresinde birleşir. Gösterge yeni anlamlar kazanır. belirli bir olgu ya da olaya bağlı olarak değişen ya da oluşan anlamın toplumun tüm üyelerince okunduğu söylenemez kuşkusuz. Bu değişimleri ya da anlam yüklerini belirli bir toplumsal küme okur. Bu durumda göstergenin belirli bir toplumsal küme için yan anlamının olduğunu söyleyebiliriz. 1.3 Göstergenin yan anlamı. Bir sözcüğü, örneğin tenis sözcüğünü duyduğumuzda sarı tenis topları ya da tartan kortlar, raketler, beyaz giysili oyuncular gelir aklımıza. Topun sarı ve küçük olması, kortun kahverengi ya da yeşil olması göndergeye özgü fiziksel özellikler. Bu özelliklerle biz göstergenin düz anlamını oluştururuz. Tenis bir spor dalı. Takım sporu değil, bireysel spor. Düzenli, bakımlı kortlarda oynanıyor. Göktürk düz anlamının göstergesinin geleneksel anlamı olduğunu söylüyor. 1979-188 Gösterge, tenis sözcüğü bize göndergenin ruh bilimsel, toplum bilimsel özelliklerini de anımsatır. Kortlarda seçkinler sessizce tenis oynuyorlar. Seçkin olma, sessizce oynama gibi özellikler yan anlama yol açar. Yalnız Leach bu tür özelliklerin kimi kez göndergede gerçekten olmadığını, bir kişinin ya da toplumun göndergede bu tür özellikler olduğunu varsaydığını söylüyor. Örneğin geçmişte kadın sözcüğü korkak, duygusal, gözyaşlarına boğulmaya hazır gibi yan anlamlara yol açardı. Leach 1974-14 Yan anlam toplumdan topluma, dönemden döneme değişiklik gösteriyor. Düz anlam, yan anlama göre kesin ve süreklidir. Yalnız eko, bir kez uzlaşım sağlandıktan sonra yan anlamın da sürekli olabileceğini söyler. Eko 1979-85 Aslında yan anlam düz anlama dayanır. Onun üzerinde yaşam bulur. 1. Anlatım Gülümseyen orta yaşlı tenis oyuncusu. 1. İçerik, tenis oyuncusu mutlu, tenis insanı mutlu ediyor. 2. Anlatım, mutluluk. 2. İçerik, tenis oynayan genç ve ince kalıyor. Birinci anlatımın bizi gönderdiği içerik, tenis oyuncusu mutlu, tenis insanı mutlu ediyor. Göstergenin düz anlamı, içerik yeni bir anlatıma dönüşüyor. İkinci anlatım, mutluluk. İkinci anlatımın içeriği, tenis oynayan genç ve ince kalıyor. Tenis gibi güç bir oyunu oynayan kişi yaşlı olabilir mi? Yan anlam bir kez toplumsal onay aldığında dayandığı, üzerinde yaşam bulduğu düz anlam kadar sürekli olur. Yalnız çoğu kez yan anlamın bilincinde değiliz. Yan anlamı düz anlam gibi algılıyoruz. Oysa hiyerarşik toplumda toplumsal sınıflar ve katmanlar arasındaki ayrımı vurgulayan yan anlam yüklü pek çok gösterge var. Fiske 1982-92 Kuramcı bu tür göstergelerin genellikle altın olduğunu, altın taç, altın çelenk, altın defne yaprağı gibi şeylerin çok yeğlendiğini söylüyor. Sanırız kişinin taşıdığı altının miktarı önemli değil. Nitelik önemli. Örneğin altın bir raket, kolye, küpe, bilezik ya da iğnenin yan anlam yüklü olmadığını söylemek olanaklı mı? Ama sanırız bu takıların kalıpla dökülmüş olanları satın alınmamalı. Elle yapılmış olanlar yeğlenmeli. Elle işlenmiş altın bir takının değeri kalıpla dökülene göre çok fazladır. Bu durumda takının yan anlam açısından da daha yüklü olacağı açıktır. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yan anlam değişmez değil. Yan anlam toplumdan topluma, dönemden döneme değişebiliyor. 1.4 Karşıtlık ilkesi. Tenis ya da bir başka oyun karşıtlık ilkesinden ötürü de yan anlam taşıyabilir. Doğal dillerin söz varlığından çok sayıda karşıt anlamlı sözcük var. John Lyons bunu insanın karşıtlarla düşünme biçimindeki eğilimine bağlıyor. 1968-419 İki olgunun karşıt özellikler taşıması onların anlamlarının da karşıt olmasına yol açıyor. Böylece dilde karşıt anlamlı ya da bağdaşmaz sözcük çiftleri ortaya çıkıyor. bekar evli, eril dişil, birey kitle gibi. Bu sözcük çiftlerinin özelliği şu: birini yatsırken öbürünü belirliyoruz ya da birini belirlerken öbürünü yatsıyoruz. Tenis kitle sporu değildir. Anlam açık. Tenis bireysel spordur. Tenis bireysel spordursa tenis kitle sporu değildir anlamına gelir. Dilde iki sözcüklü diziler olduğu gibi çok sözcüklü bağdaşmaz diziler de vardır. Bağdaşmaz sözcükler dizisinde bir üyenin belirtilmesi, dizideki öteki üyelerin her birinin yatsıması anlamına gelir. Sarı seçildiğinde kırmızı, mavi, yeşil, siyah, turuncu, beyaz yatsınır. Tenis topu sarıdır dediğimizde tenis topunun yeşil, mavi, kırmızı, siyah, beyaz olduğunu örtülü biçimde yatsırız. Bize pek çok konuda diziler sunuluyor. Biz bu dizilerden dilediğimizi seçiyoruz. Kimi kez seçim yapmak zorunda olduğumuzun bilincinde de değiliz. Dizilerin bize sunduğu seçenekler, örneğin renkler, siyah, beyaz, sarı, kırmızı ve benzeri. Etkinlikler, tenis, futbol, kayak ve benzeri. Tarihsel süreçteki olay ve olgulara bağlı olarak anlam yükleniyorlar. Kimi kez daha önce edindikleri anlamı yitiriyorlar. Kimi kez de önceki anlam güçleniyor, genişliyor. Şimdi tenis nasıl ortaya çıktı? Kimler bu oyunu oynadı? Oynarken neler oldu? Gelin birlikte bakalım. 2. Tenis üzerine. 2-1. Tenis ve tarihsel süreç. Soylular sessizce tenis oynuyor. Birleşince bu toplar, raketlerimizle Tanrı izin verirse Fransa'da olacağız bir set oynamak için. Shakespeare. Fransa prensi Dauphin Henry'e 1413-1422 armağan olarak tenis topu gönderir. Shakespeare 5, Henry adlı oyununda bu olaya değinmeden edemez. Çünkü onun döneminde soylular tenise tutkundular. Fransa prensinin 5. Henry'e gönderdiği armağanın ne denli değerli olduğunu söylemeye gerek yok. Üstelik bu armağan 5. Henry'e tenisin ortaya çıktığı ülkeden Fransa'dan geliyor. 12. yüzyılda Jeu de Fomme el ayası oyunu vardı. Adından da anlaşılacağı gibi Jeu de Fomme elle oynanan bir oyundu. Bir deri ya da kumaş parçasının içine bir şeyler doldurulup deri ya da kumaş sıkı sıkı bağlanıyordu. Oyuncu kimi kez eldivenle, kimi kez eldivensiz topu karşı taraftaki oyuncuya atıyordu. Topu engelden geçirmek gerekiyordu. Bu engel daha sonra fileye dönüştü. 1300'lerde kısa kürek benzeri raketlerle oynanan tenis genç rakiplerin tutkusuydu. Jeu de Fomme'un ilk kez Paskalya yortusunda oynandığı söylenir. Tenis hiç yitirmediği törensel özelliklerini bu başlangıca mı borçlu dersiniz? Paskalya yortusunu tek tanrılı dinler öncesinde bolluk dileğiyle yapılan bahar danslarını ve ayinlerini anımsatıyor. 1285'lerde kilise duvarları arasında oynanan oyun giderek Paskalya yortusunun bir parçası olmaktan çıktı. Çünkü rahipler bu oyunu çok seviyorlardı. Jeu de Fomme oynamak için Paskalya yortusunu beklemek güçtü. Genç rahipler bu oyunu öylesine seviyorlardı ki ara sıra skandallara bile yol açıyorlardı. Jeu de Fomme oynarken kendinden geçip giysilerini fırlatan, beyaz iç çamaşırlarıyla oyunu sürdüren genç rahibe ne demeli? Üstelik partnerini halktan biri. Eline raket alıp topa birkaç kez vuran tüm oyuncuların rahibi bağışlayacaklarına kuşku yok. Ama kilise o denli bağışlayıcı değil. Kesin karar verilir, bundan böyle rahipler yalnızca rahiplerle oynayabilir. Yazılı kurallar yok ama soylular da soylularla oynuyor. 3. Edward 1327-1377 Windsor şatosuna bir kort yaptırır. Böylece soylular dilediklerince tenis oynarlar. Soyluların tenis keyfi 1. Charles 1600-1649 dönemine dek sürer. 1640'lardaki iç savaş tenisin karşısına çıkan en büyük engel. Daha sonra 2. Charles 1660-1685 tahta çıkar ve tenis maçları eski hızını bulur. 2. Charles'ın bir maçta terden 2 kilo kaybettiği söyleniyor. Ama 2. Charles'ın bu denli çaba gösterdiğini gören çok az kişi vardı. Çünkü tenisi soylu baylar ve bayanlar eğlenmek için oynuyorlardı. Kortların yakınında oyuncuların birkaç yakını dışında izleyici yoktu. Aslında kilo kaybetmek hiç önemli değil. Çünkü 1316'da 5. Louis'in doyasıya tenis oynadıktan sonra terli terli su içmişti ve üşütüp ölmüştü. Soylular birbirleriyle ölesiye tenis oynuyorlar ama sessizce oyun sırasında bağırmak, çağırmak söz konusu değil. Kortlarda ve çevresinde yalnızca sessizlik var. 2-1-2. Soylular sessizlikten sıkılıyor. Soylular sessizlikten sıkıldıklarında turnuvalar düzenlerler. Şövalyeler yalnızca savaşmazlar kuşkusuz. Gerektiğinde tenis de oynarlar. Donato Velluti, Floransa Tarihi adlı kitabında istilacı Fransız şövalyelerinin tenis adında bir oyun oynadıklarını söylüyor. Aktaran Considine 1983-288. Tenis sözcüğünün tenezden tutunuz geldiği düşünülüyor. Servis atan, servisi karşılayana tenez diye seslenir. Bu sözcük daha sonra tennise dönüşür. Oyun kurallarını da ilk kez Fransa'da Forbet yazar. Bu kurallar günümüzdeki kurallara oldukça benzer. Kitap 1599'da basılır. Aslında soylular şövalyelerin her an savaşa hazır durumda olmalarını sağlamak için savaş oyunlarını yeğlerler. Özellikle başlangıçta turnuvalardaki oyunların gerçek savaşlardan pek farkı yoktu. Turnuvaların gözde oyunlarından biri de at üzerinde mızrak dövüşüydü.